Ustam ve Ben, Elif Şafak, 23. Ayrım. Velev ki bir ormandasın, karşına güzel bir dilber çıktı. Tek başına mahsur kalmış. İstesen çaresizliğinden faydalanıp ona orada sahip olabilirsin. Yapmazsan o zaman adamsın. Yahut birileri sana küfredip hakaretler yağdırdı, damarına bastı, hiddetlenip döver misin? Şayet yapmazsan o zaman adamsın. Demek ki ne yaptığımızdan ziyade yapmadıklarımız tiniyetimizi gösterir. Cihan güldü. Yani hiçbir şey yapmamak daha mı ye? Becerebilirsen dedi Thomas'a o kurnaz bir tebessümle, taşla, tahtayla, demirle bina yaparsın. Ama sade bunlarla değil, bir de boşluğu kullanırsın, yokluğu. Ustan gayet iyi bilir bunları. Kötü bir his çöreklendi Cihan'ın midesine. Nereden tanıyorsun ki sen benim ustamı? Onu tanıyan mı var? Thomas'u ayağa kalktı, cüceye bir sikke attı. Artık gitmem lazım. Cihan hesabı adamın ödemesine sevinmişti. Sinan'ın parasını şaraba harcasa kendini suçlu hissedecekti. Bu arada Thomas'u son anda bir şey hatırlamış gibi durakladı. Bir şeyler yapmak, yükselmek istemen gayet doğal. Yeter ki o pespaye ruhlardan biri olma. Az sonra Cihan sallana sallana üst kata çıktı. Davud'u derin uykuda buldu. Bir düzine seyyah daha vardı odada, horlayan, sayıklayan. Yalpalayarak gidip pencereyi açtı, yakından bir yarasa geçti. Bir baykuş öttü. Gökte altın bir orağa benziyordu ay. Gece efsunkardı. Az ileride bir yelpaze gibi açılan, kenarları tarhlarla bezeli bahçeden latif bir koku yükseliyordu. Ancak o vakit hatırladı. Daha önce okumuştu bu lafı. Dante, Cehennem bölümü. Hayat boyu ne sövgü ne övgü toplayarak yaşayan o pespaye ruhlardan biri olma. Ertesi sabah Cihan ve Davut uyandıklarında bir de baktılar ki gece hırsız girmiş odalarına, tepeden tırnağa soyulmuşlar. Keselerinde kalan son kuruşlar, deri çizmeleri, öteki çıraklar için aldıkları hediyelikler, en önemlisi seyahat boyunca yaptıkları bütün çizimler, tuttukları defterler ve Michelangelo'nun Sinan'a yolladığı mektup. Hepsi gitmişti. İşin acayip yanı odadaki diğer yolculardan bir şey alınmamıştı. Hırsız her kimse bir tek onları, Sinan'ın çıraklarını hedef almıştı. Her yeri aradılar, ağlayıp sızlandılar nafile. Huzursuz, tedirgin ve ezik ayrıldılar handan. İkisi de kendini suçluyordu, Cihan içip de sızdığı için, Davut küp gibi uyuduğu için. Hiçbir zaman bilemeyeceklerdi artık. İkinci Divinio Michelangelo'nun Ser Mimar Sinan'a yazdığını. Cihan ile Davut İstanbul'a ayak basıp ustaların evine vardıklarında ona somut bir şey sunamadılar. Bu uzun yolculuktan geriye hiçbir şey kalmamıştı adeta. Daha şimdiden silinmeye başlayan Roma hatıralarından ve San Pietro'nun sisler arasından yükselen o ürpertici sületinden başka. Kaptan Garrett geldi bugün. Beraberinde tuz, ter ve içki kokusu getirdi. Yine nasıl geçmiş saray kapılarından bilemedim. Ya hayalet gibi süzülmüş olmalı ya da içeride adamları var. Korkuyor herkes heriften. Belalı, seveni de yok, sayanı da. Ama ayağını basmak istemez kimse. Bir acayip de hali tavrı. Her zaman pespembe olan derisi solmuştu. Dudakları kuru, avukları çöktü. Terliyordu durduğu yerde. Seferlerden birinden hastalık kapmış diye tahmin ettim. Bir şey sormadım. Beni görünce pis pis sırıttı. Geçen gün onca yoldan geldim. Bizim filbazı görmeye. Bir de demesinler mi? Yok seninki. Roma'ya gitti. Maşallah. Seyyah kesildim başımıza. Ne ballı kulsun. Ustam müsaade aldı saraydan. Öyle gittim dedi. Vay be. Demek hakikaten tutar seni Ser Mimar. İyi iyi. Ne getirdin peki oralardan? Roma'da hırsızlık etmemiştim. Fırsat olmadığından değil, içimden gelmemişti. Tabii bunu söylemedim. İstanbul'a gelirken yolda nasıl soyulduğumuzu anlattım, inanmadı. Çenesini kapasın diye evvelden aşırdığım 50 akçeyi ve yakut tesbihi verdim. Satıp da mihrimahı hediye alırım sanmıştım. Ne aptalmışım. Suratını ekşitti. Bu mu lan? Saraydan çalarım dedin, zırnık alamadın. İnşaatlardan koparırım dedin, oyaladın. Vere vere bunları mı verirsin? Ben seni ne yapayım? Aslında tam olarak bu kadar değildi. Aynı Leyla'nın altında başka bir çukurda bir kutu daha vardı beni bekleyen. İçinde saray mutfağından aşırılmış gümüş takımlar, altın uçlu bir tüy kalem ve altın divit, kilerden yürütülmüş bir kavanoz halis bal ve Hısna Hatun'un safir süslemeli saç dokası vardı. Bir gelişinde gene beni azarlarken yürütmüştüm. Astım krizi tutunca iki büklüm olmuştu, bas örtüsü kaymıştı. Usulca çekmiştim tokayı, ruhu bile duymamıştı. Bunları deli bozuk reise vermedim. Gün gelir satar sıvışırım diye saklıyordum. Çoktan yapmalıydım ya, Pil'in sevgisi, Mihrimah'ın aşkı ve Sinan'a olan saygım üç koldan beni bu diyara bağlamıştı. Sabrım taştı dedi gavur kaptan. Yazık, gençsin daha. Bunca zaman ne yalanlar söylediğini öğrenince derini yüzecekler. Ürperdim. Eskisi gibi adamın kaba kuvvetinden korkmuyordum. Benden iriydi ama yumruklaşmaya kalksak altta kalmayacağımdan gayet emindim. Mesele bedensel kuvvet değildi, beni köşeye sıkıştıran yalanlardı. Çevirdiğimiz dolapları anlatması halinde neler olacağını düşünmek bile istemiyordum. Benim başım belaya girerse seninki de girer dedim. Hepsi senin fikrinde. Arkasından geleceğine kesin gözüyle baktığım küfrü veya tehdidi bekledim ama hiçbir şey yapmadı. Sadece homurdandı. Seninki pek bedbahtmış diyorlar. Yazık tabii, hem koskoca sultan kızı ol hem bu kadar bahtsız. Mihrimah'tan böyle bahsetmesine şaşırdım. Aylar var ki görmedim dedim huzursuz bir şekilde. Görürsün yakında. Beyaz file düşkün madem, gelir herhalde. O vakit anladım. Bütün İstanbul ahalisi gibi Kaptan Gerrit da Mihrimah'ın mutsuz olduğunu duymuştu. Rüstem Paşa'nın konağında olan biten her şey anında hizmetkarlar sayesinde yayılıyordu. Prensesin yeniden geleceğini, benimle sohbet edeceğini düşünüyordu. Altın yumurtlayan tavuktum. En azından şimdilik. Beni çabuk kesmek istemiyordu. Birden bir cesaret geldi üzerime. Gitsen iyi olur. Karanfil Kamil Ağa bu saatlerde teftişe gelir, yakalarsa fena yapar. Gazabı beterdir dedim. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Bir an ne diyeceğini tartamadı. Ekledim hemen. Verecek bir şey olunca haber salarım, gelirsin. Boş yere zahmet etme buralara. Buz gibi baksa da itiraz etmedi. Böylece bir şey keşfettim hayatta. Onun gibi ceberutlar kudretlerini kendi güçlerinden değil başkalarının zayıflığından almaktaydı. Eğer sarayda kalacaksam, bu şehirde tutunacaksam kendime bir harem kurmalıydım. İçine herkesten uzak olmasını dilediğim yanlarımı koyacaktım. Zaaflarım, hırslarım, kırgınlıklarım, sırça yüreğim. Ağası da ben olacaktım o haremin, sultanı da. Bundan böyle kimsenin içeri girip bu saklı yanlarımı görmesine izin vermeyecektim. Ustamın bile. Kubbe. O seneyi hep saadet senesi olarak hatırlayacağım. Herkesin hayatında böyle mutlu bir zaman vardır herhalde. Kendiliğinden boy verir. Yeşerir, çiçek açar ve sen hep böyle devam edecek zannederken pat diye kurur, bitiverir. Benim de en mutlu senem Mihrimah için bir cami yapmamızla başladı. Artık evli barklı bir kadındı. Sultan babası ona o kadar fazla toprak ihsan etmişti ki herkesten zengindi. Homurdanmıştı kimileri. Devlet kendi aile fertlerine bu kadar mülk bağışlar mı? El insaf. Nerede görülmüş? Düzen bozuldu diye. Ama kimin umurundaydı? Kudretliydi Mihrimah. İnsanlar ondan çekiniyordu. Yusuf, Nikola ve Davut dahil. Hatta ustam bile prensesle konuşurken temkinliydi. Hem çok varlıklı hem kederli bir insan başkalarını huzursuz eder. Çünkü herkes servetin mutluluk getireceğini zanneder. Zengin olup da yüzü gülmeyenden içten içe ürkerler bu yüzden. Mihrimah da herkesi tedirgin ediyordu, ben hariç. O kadar aşıktım ki zaten öteden beri onun yanında o kadar gergindim ki bir de ilaveten ondan korkmayı düşünecek halim yoktu. O yüzden diğer kalfalar tutuk davranırken ben habire yeni fikirlerle geliyordum. Durmadan çiziyor, Mihrimah Camii'ne yenilikler getirmek istiyordum. Haddimi bilmiyordum yani. Ama aşk biraz da böyle bir şey değil midir zaten? Haddini bilmemek, hudutların ötesine geçmeye azmetmek. O kadar fazla çalışıyor, öyle az uyuyordum ki daha 40 fırın ekmek yemem gerekiyordu. Fakat ustam benim hızlı öğrendiğimi, çalışkanlığımı takdir ettiğini söylüyordu. Ne vakit prensesi ziyarete gitse beni de beraberinde götürmeye başladı. O bir sene boyunca bu sayede ne çok gördüm Mihrimah'ı, ne şanslıydım. Her seferinde yanımızda ustam ve Hesna Hatun olurdu gerçi. Olsun, gül yüzünü görebiliyor, sesini işitebiliyordum ya, onunla bir odada bulunmak, aynı havayı solumak bile fevkaladeydi. Geceleri başımı döşeye koyduğumda ustamın çizdiği yapıyı düşünüyordum. Binayı zihnimde sil baştan yükseltiyor, girişini, kubbesini, pencerelerini değiştiriyordum. Uykumda dahi taş taşıyor, resim yapıyordum. Bir gün cesaretimi topladım, ustamın önüne taslaklarımı koydum. Baktı, inceledi. Caminin girişi görkemli olmalı ama şaşırtmalı da. Beklenmedik bir güzellik bulmalı insanlar karşılığında dedim. Ustam oracıkta beni azarlayabilirdi. Sen kendini ne sanırsın diyebilirdi. Mekanı cennet olsun. Mimarbaşı Sinan hiçbirini yapmadı. Aksine beni dikkatle dinledi, sorular sordu. Çizmeye devam etmemi, tamamladığım her resmi getirip göstermemi tembihledi. Ben de öyle yaptım. Hep çalıştım. Ustama demedim ki Mihrimah Sultan Camii'nin yapısı bana onunla tanıştığım günü hatırlatmakta. Hani henüz arılardan kaçan bir kız çocuğu olduğu demleri. 7 incili bir kolye vardı o gün boynunda. Giydiği elbise ve yüzünü örten tül misali. Açık renkliydi mermer ve granit. 4 büyük ağırlık kulesi üzerinde yükseliyordu kubbe. Bahçede 4 can idik bizde. Prenses, Hesna Hatun, ben ve Çota. Ve tek minaresi yüksek, ince ve zarifti, tıpkı onun gibi. Mihrimah Sultan Camii bol pencereliydi. Hem kubbe hem mekan gani gani güneş alıyordu. Saçlarından yansıyan ışıklar gibi. Ben böyle çizip göstermeyi sürdürdüm. Nihayet ustam beni bir kenara çekti. Nicedir seni izlerim Cihan. Her ne kadar hazır olmasan da sendeki irade ve kabiliyeti tek takdir ederim. İnanıyorum ki bu kararlılıkla güzel işler başaracaksın. Seni de kalfa yapacağım. Ama bundan bile fazla emek vermen gerekecek. Ne dersin? Yapabilir misin? Elini öptüm, alnıma koydum. Şu andan itibaren hayat bambaşka olacaktı, seziyordum. Mihrimah Camii'nin inşaatında kendimi paraladım. Deli gibi her ayrıntıya koştum, her ihtiyaca yetişmeye çabaladım. Bilmediklerimi kapmak için zihnimi açık, kulağımı delik tuttum, hep didindim. Ustam beni dikkatle, merakla, takdirle izliyordu. Onun bakışlarını hissetmek bana güven veriyordu. Lakin beni seyreden başkaları da vardı. Öteki kalfalar bu cevval halimden hoşlanmamıştı. Kızmaya başlamışlardı heveskarlığıma. Halbuki sebebini bir bilseler, birdenbire ortaya çıkmış, aralarına karışmıştım. Ve şimdi de hızla onlara yetişmeye azmediyordum. Bana diş bilediler, içerlediler. Ne var ki tüm bunları sonradan anlayacaktım. O zaman da her şey için çok geç olacaktı. Mihrimah Camii'nin inşaatı hadisesiz devam etmiş, sonlara yaklaşılmıştı ki usta ve kalfalar beklenmedik bir engele tosladılar. Gönderilen çiniler defalardır kırık dökük çıkıyordu. Parçalanmayanların ya desenleri sorunluydu ya renkleri oturmamıştı. Sinan durumdan memnun değildi. Ehli Hiref, karhanelerinin kusursuz işlemesine önem verirdi. Cihan ile Nikola'dan gidip çini ustasıyla konuşmalarını istedi. İnşaat sahasından doğruca oraya gideceklerdi. O zaman fili de alalım dedi Cihan. İzin çıkınca öyle yaptılar. Havada yağmur kokusu vardı. Yapraklar uçuşuyordu. Haliç'e yaklaşırken rüzgar hızlandı. Çinicilerin yerleri sağlı sollu bir sokak boyunca sıralanmıştı. Kapıları o kadar alçaktı ki insan içeri girerken eğilmek zorunda kalıyordu. Buna karşılık pencereleri büyük ve kocamandı. Mümkün mertebe ışık gelsin diye. Burada satılan mallar İznik'ten geliyordu. Ziyaret edecekleri dükkan sokağın sonundaydı. Sinan, senelerdir aynı zanaatkarlarla çalışmıştı. Adamcağız vefat edince işi oğlu devralmıştı. O gün bugündür hiçbir şey aynı olmamıştı. Küçük, basık bir yerdi. Başka günler daha aydınlıktı belki ama şimdi hava bozduğundan içerisi loştu. Bir kandilin solgun ışığında çalışan çırağı gördüler, suratı sivilceli bir oğlandı. Cihan'ın saraya geldiği yaştaydı. Selamun aleyküm, ustan yok mu? O daha cevap vermeden bir ses yükseldi. Kim merak ediyor? Odanın arkasında tıknazca bir adam vardı. Haline bakılırsa şekerleme yapıyordu ve uyandırılmaktan hoşlanmamıştı. Bizi Ser Mimar Sinan gönderdi dedi Nikola ve bekledi. Ustasına olan saygısı o kadar derindi ki Sinan'ın ismini telaffuz ettiğinde herkesin mum gibi duracağını zannediyordu. Öyle bir şey olmadı. Git misafirlere tabure bul diye bağırdı adam oğlana. İçecek getir, boğazımız kurudu. Gerizekalı mısın, ne dikiliyorsun ahmak? Delikanlı telaşla koşturdu, istenilenleri getirdi. Şerbet ikram etti, gene de yaranamadı ustasına, azar işitti. Ne salaksın, mandayı getirsem senden çabuk öğrenir. Adam katılmalarını beklercesine misafirlere baktı ama Cihan da Nikola da oğlanın haline üzülmüştü. Şerbetlerine dokunmadan durumu anlattılar. Bu arada adam kendi içeceğini bitirmiş yenisine başlamıştı. Efendi bilirsin, bunca zaman merhum pederinle çalıştık, Allah rahmet eylesin. Bize hep en iyi çinileri verdi. O vefat edince yerine oğlunun geçmesine memnun olduk. Lakin şimdilerde çiniler eskisi gibi değil sanki. Ne diyorsun dedi adam ters ters, bunca laf arasında kaybolmuştu. Nikola yeniden denedi. Mihrimah Camii'ni vakitlice yetiştirmek isteriz ama çiniler gecikince yapı da gecikiyor. Ben size gönderdim dedi herif gayet pişkin. Doğru ama kullanmadan kırılıyor ve ne yani çinilerimi kırıp bir de bana hesap sormaya mı kalkarsınız? Kabalığa alışkın olmayan Nikola kıpkırmızı kesildi, kekelemeye başladı. Yok, anlatamadım. O ana kadar Cihan ağzını açmamıştı. Nikola kendisinden kıdemli olduğu için geride durmuştu. Baktı ki işler sarpa sarıyor, adamın anlayacağı dilde konuşmaya karar verdi. Hem ustasını üzüyor hem Mihrimah'ın camini aksatıyor diye herife iki misli kızgındı. Lafa girdi. Sana kibarca şunu söylüyor. Yolladığın çinileri hayvanat bahçesindeki mahluklara versen kafeslerine koymazlar. Vay, ben de nasıl böyle konuşursun dedi adam. Esas sen camiye bozuk malzeme yollamaya utanmıyor musun dedi Cihan aynı şekilde diklenerek. Aman kavga etme. Nikola araya girmeye çalıştı. Çinici çırağına döndü. Hemen dışarı çıkar bu deyusları. Zavallı oğlan korkuyla baktı Nikola ve Cihan'a. Yakalarından mı tutsun sırtlarından mı iteklesin bilemedi. Kala kaldı. O zaman Cihan sakin bir edayla Nikola'ya seslendi. Neden gidip çotanın yanında beklemezsin? Yalnız kalınca tedirgin oluyor bilirsin. Oradan uzaklaşmaya can atan Nikola teklifi derhal kabul etti. Çırak da onun peşinden seyirtti. Bir Cihan kaldı geride, bir de Çinici. Ne bakıyorsun suratıma öküz gibi dedi adam. Cihan cevap vermedi. Sağır mısın ulan? Cihan yavaşça arkadaki raflara yürüdü. Orada porselen kaseler vardı. Birini aldı, inceledi ve pat diye yere bıraktı. Tuzla buz oldu. Adam yerinden fırladı. Ne yapıyorsun lan, çıldırdın mı? Cihan bir sonrakine uzandı, onu da kırdı. Kaseleri karşı duvara fırlattığı takdirde daha kolay parçalandıklarını fark etmişti. Sonrakilerin hepsini oraya hedefledi, duvara vurup dağıltıyordu porselenleri birer birer. Aptal oğlan, neredesin diye bağırdı Çinici. Sesinde korku vardı. Gel şu deliği çıkar. Cihan'a öyle geliyordu ki çırak bir süre daha dışarıda oyalanacaktı. Bu hoyrat herife yardım etmeye niyeti yoktu belli ki. Cihan adama o kadar yaklaştı ki herifin yediği türlünün kokusunu alabiliyordu. Efendi, dışarıda bekleyen mahluku gördün mü? Ne mahluku? Git bak. Homurdanarak camdan baktı adam, çotayı görünce suratı değişti. Savaş filidir dedi Cihan. 10 asker öldürdü. Onlarcasını yaraladı. Seninki gibi kaç dükkan ezdi. Kim bizi aldatır, dolandırırsa Ser Mimar Sinan bunu gönderir cezalandırmak için. Kuyruklu yalan dedi adam. İnanmıyorsan dene, bak bana göre hava hoş. Adamın file karşılaşmaya niyeti yoktu. Ters ters sordu, ne istiyorsun? 2 şey dedi Cihan. Bize sattığın o berbat çinileri geri alacaksın. Doğru düzgün Mihrimah Sultan'ın şanına layık malzeme yollayacaksın. İkincisi neymiş? O senin çırağını hırpalarsan Allah şahidim ben de fil de tekrar geliriz. Sana ne yahu? Göbeğiniz bir mi kesildi? O benim köylüm diye uydurdu Cihan. O benim köylüm diye uydurdu Cihan. Anası süt anam. Herif güldü. İnanmamıştı ama kurcalamadı. 23. ayrımın sonu sayfa 223, devamı 24. ayrımda.